Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Haşr suresinin 23. ayeti kerimesinden kaldığımız yerden devam etmiştik ve El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar ve El-Mütekebbir ismi şeriflerin üzerinde durmuştuk. İnşallah şimdi ben tekrar 23. ayeti kerimeyi kısaca tekrar bir hatırlatmış olayım. Ardından kaldığımız yerden tekrar hocamıza dönmüş olalım. Estaizu billah, bismillah. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikul Kuddûsus Selâmul Mü'minul Müheyminul Azîzul Cebbârul Mütekebbir. Subhanallâhi ammâ yüşrikûn. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir. Eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Üstündür. İstediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Evet, geçtiğimiz haftaki programımızda El-Mütekebbir ismi şerifine kadar gelmiştik. Hatta bu ismi şerifle alakalı da bazı malumatlar edinmiştik. İnşallah buradan devam edelim. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin, cümlemize inşallah.
Geçtiğimiz haftaki programımızı kısaca dinleyenlerimize arz ettik, özetlemiş olduk. Hocam El-Mütekebbir ismi şerifinden kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun.
El-Mütekebbir Esma-i Hüsna'dan bu ismi şerif üzerinde bir miktar malumat sahibi olmaya çalışmıştık. El-Mütekebbir ismi şerifinin manası büyüklükte eşi olmayan, efendim muhtaç olmak, eksik olmak gibi her şeyden yüce olan, münezzeh olan, büyüklüğü ve azameti sonsuz olan manasına geldiğini ana hatlarıyla bu ismi şerifin söylemiştik. Tabii bu isim Allah'a mahsustur. Başkaları hakkında kullanıldığı zaman kötülemek, yermek için kullanılır. Çünkü gerçek manada büyüklük Allah'a mahsustur. Onun için sadece Allah hakkında efendim kullanılır. Peygamberimizin de bir hadisi var. Tabii böyle layık olmadığı, hakkı olmadığı halde Allah'a mahsus bu büyüklüğü kendisinde vehmedenlerle ilgili bir hadis-i şerif bu. Efendimiz buyuruyor ki tehaccetin naru vel cenne. Cennetle cehennem birbirleriyle tartıştılar, münakaşa ettiler. Fekalet hâzihi yedhuluni el cebbârun vel mütekebbirun. Cehennem dedi ki işte büyüklenenler, kibirlenenler, zorbalar bana girecek dedi. Ve kâle tâzihi diğeri, yani cennette dedi ki yedhuluni edduafâ vel mesâkin, bana da zayıflar ve çaresiz, kimsesizler, miskinler girerler dedi. Yani bu özellikleriyle birbirleriyle tartıştılar. Cenab-ı Hak da fekâle li hâzihi enti azâbi u'azzibu biki men eşâ. Cenab-ı Hak cehenneme buyurdu ki sen benim azabımsın, seninle dilediğim kimselere azap ederim. Ve kâle li hâzihi, cennete de şöyle dedi. Enti rahmeti erhamu biki men eşâ'u ve li kulli vâhidetin minkuma mil'uha. Cennete de dedi ki sen benim rahmetimsin, dilediklerime seninle rahmet ederim. Her ikiniz de sizi dolduracak kadar insana sahip olacaksınız. Yani tartışmaya gerek yok gibi bir manaya Cenab-ı Hak. Tabii bir başka ayette de geçiyor cehennemle ilgili. Estağfirullah. Yevme nekulü li cehenneme helim tele'ti. Ahirette o kıyamet gününde cehenneme sorarız. Doldun mu? Ve tekulü hel min mezid. Cehennemde der ki ya Rabbi daha yok mu? Daha yok mu? Der, Allah korusun. Onun için bu hadis-i şerif de az önce okuduğumuz bu ayet-i kerimelerde gösteriyor ki cehennem iştahla o dünyada layık olmadığı halde kibirlenen, böbürlenen, insanlara haksızlık zulmeden zorbalık yapanları iştahla bekliyor. Cennette işte zayıfları, miskinleri, kendine uygun olanları beklediği anlaşılıyor. Dolayısıyla her biri kendi yaptığının, insanoğlu dünyada yaptığı iyiliğin, kötülüğün ya da haksız yere yaptığı büyüklüğün muhakkak karşılığını görecek. Tabii bir insan Allah'ın büyüklüğünü tanırsa, ululuğunu bilirse mütevazı olur. Kendisinin tabii Allah'ın büyüklüğü, mütekebbir olması karşısında kendisinde hiçliğini, yokluğunu, acizliğini gören insan tevazu sahibi olur, alçak gönüllü olur ve asla kibre, gurura, büyüklenmeye düşmez. Hikmet sahibi bir zat da öyle demiş. Bazı efendim Allah kulunu nefsinin zilletini gösteren durumdan daha büyük bir şeyle aziz kılmaz. Yani Allah'ın bir kula en büyük lütfu kendi hiçliğini, acizliğini, kulluğunu ona göstermesidir. En büyük kuluna ikramı budur. Efendim çok değerli olduğunu gösteren, yani Allah'ın da büyüklüğünü, izzetini gösteren bir şeyle de daha zelil ve alçak, yani insan, affedersiniz, insanın kendini değerli görmesi, büyük görmesi, kendinde varlık vehmetmesinden de daha zelil ve alçak bir şeyle onu muhatap kılmamıştır diyor. Tabii yani kibir insanı her zaman zelil, hor, hakir düşürür. Nitekim büyüklerden birisinden şöyle bir hikaye nakledilmiştir. Tavafta diyor bir adam gördüm. Önünde iki adam var. İnsanları ondan uzaklaştırıp sağa sola sürüyorlar. Yani insanlara eziyet ediyorlar. Adam, güya adamın önünü açıyorlar vesaire. Bir müddet sonra adamı diyor yolda bir köprüye iki eliyle tutunmuş. Perişan bir vaziyette, perişan bir halde gördüm. Dedim ki bu ne haldir diye sorunca bana dedi ki diyor, İnsanların tevazu ehli ve alçak gönüllü oldukları bir yerde Allah'a karşı kulluklarını ifade etmeye çalıştıkları, beytini tavaf ettikleri bir yerde ben büyüklendim. Allah da beni işte diyor böyle alçalttı, bu gördüğün hor hakir duruma düşürdü. Özellikle yani Cenab-ı Hakk'ın azametine, büyüklüğüne karşı bir takım meydan okumalar olduğu zaman orada gayretullah devreye giriyor ve mutlaka onun bir karşılığı oluyor. Hatta şöyle bir şey hatırıma geldi. Bu Titanic diye bir gemi yapılmış işte, malum zamanında meşhur. Demişler ki haşa, bunu Allah bile batıramaz. Ve ilk seferinde batmış yani. Yine bir başka Challenger diye bir uzay mekiği yaptılar. O da meydan okuyan demek Challenger. O da ilk seferinde düştü. Yani Allah'a karşı meydan okumak insanın haddi değil. Bu gayretullah'a dokunursa, insan kendinde var olmayan bir şeyi vehmederse, kibre gurura düşerse Allah korusun, bunun cezası da çok gecikmeden gelme ihtimali vardır.
Bununla ilgili tabii söylediklerinize belki ilave olarak muhtelif ayeti kerimeler de var. Yani yeryüzünde وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ, yani ne ululukta vesaire böyle büyüklükte geçebilirsiniz, ulaşabilirsiniz.
Dağları yeryüzünde, değil mi?
Dağları geçemezsiniz. Yeryüzünde böyle böbürlenerek.
Ya da ayağını vurunca değil mi? Yeri yaramazsın diyor ayette.
Yani ne yarabilirsiniz, ne ululukta geçebilirsiniz. Yeryüzünde o yüzden dolayısıyla böbürlenerek yürümeyin gibi aslında birçok tavsiye de var. Peki hocam, şöyle bir şey de var. Önceki programlarımızda da dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Diğer ismi şeriflerle alakalı da bahsetmiştik. Mesela El-Mü'min, El-Müheymin gibi ismi şeriflere itibarla nazaran Abdülmü'min, Abdülmüheymin gibi kullanımlardan bahsettik. Burada da peki Abdülmütekebbir olarak kullanabilir miyiz? Bu hal üzere olursa manası nasıl olur?
Tabii Abdülmütekebbir diye ben bir isim duymadım şimdiye kadar ki ömrümüzde, yani insana verilmiş bir isim duymadım ama tabii bu Abdülmütekebbir ne demek? El-Mütekebbir olan Allah'ın kulu, hakiki manada bu ismi şerifin mazharı olan, bu ismin üzerinde tecelli ettiği kul manasına aldığımız zaman efendim Allah'ın büyüklüğü karşısında işte tezellül gösterecek, kendinin efendim yokluğunu, zayıflığını, Allah'ın ululuğunu, büyüklüğünü efendim görecek ve başkasına karşı da nefsinden kaynaklanan bir kibir, gurur göstermeyecek. Ama ne olabilir? Hak için, hak yolda gerekirse batıla karşı, zalimlere karşı, haksızlara karşı, yanlış yapanlara karşı hak ile büyüklenebilir. Yani hakkın izzetini gösterebilir, İslam'ın izzetini gösterebilir. Bu nefsi adına bir kibirlenme, gururlanma sayılmaz. İmam Gazali Hazretleri de diyor ki, gerçek manada bu ismin, El-Mütekebbir isminin tecelli ettiği kimse zahid olandır. Dünyaya değer vermeyendir, dünyayı gözünde büyütmeyendir, Allah'ın yanında dünyaya izzet vermeyendir, masivaya izzet vermeyendir. Dolayısıyla arif olan kimse de kalbini, gönlünü, sırrını Allah'tan başkasıyla meşgul eylemez. Bu isme mazhar olan insan Allah'tan kendisini oyalayan, engelleyen her şeyden uzak durur ve Allah dışındaki her şeyden adeta onlara karşı, masivaya karşı gönlünde bir büyüklenme olur. Yani kibir manasına değil de onları Allah'ın muhabbeti karşısında, büyüklüğü karşısında onları hor, hakir ve zelil görür diye söylüyor. Tabii bir insan sadece yiyecek, içecek, efendim bir takım nefsani arzu ve istekler kendisini kul köle haline getirmişse bir kimseyi, gerçekten bu insan küçük ve hakir kimsedir. Ama bunları fani görüp verenin, alanın, ihsan edenin Allah olduğunu bir insan görürse, bunlar bu sefer tam tersine, bu saydığımız dünyevi şeyler onun gözünde daha basit, daha hor, hakir olarak gözükür. Ve bu isme, işte El-Mütekebbir ismine mazhar olan, onun manasını kavrayan insan hayır ve berekette ermiş demektir. Dolayısıyla yani aynı zamanda bu isme devam eden, bu ismi zikreden, en azından sabahları, akşamları ayet, bu huvallahüllezî diye bildiğimiz Haşr suresinin bu ayetlerini okuyan insan bu manaları da düşünerek okursa, Allah'u inşallah o kimsenin kıymetini yükseltir, o insanı güçlü, kuvvetli kılar ve efendim Allah dışındaki varlıklara karşı ona bir izzet verir diye bazı alimler söylemişlerdir.
Evet hocam, zannediyorum bununla birlikte, bu ismi şerifle birlikte ayetin bu kısmını tamamlamış olduk. Dilerseniz ayetin kalan kısmına geçelim. Subhanallahi amma yüşrikun kısmına gelecek olursak hocam, burada bir tenzih, bir münezzeh kılma, bu şekilde görme durumu var. Neler diyebiliriz?
Evet, Allah Teala önceki, işte ayetin önceki kısımlarında veya bir önceki ayette, en azından bu ayetler çerçevesinde düşünecek olursak, kendi sıfatlarını, isimlerini bize tanıtmaktadır. Yüceliğini, münezzehliğini, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, büyüklüğünü, azametini vesaire tanıtmaktadır. İşte ardından da müşriklerin Allah Teala hakkında ortak koşmalarını, onun hakkında ileri sürdükleri yakışıksız, Allah'ın şanına uymayan, yakışmayan şeylerden münezzeh olduğu da ayet-i kerimede ifade edilmektedir. İşte yaratılmış olanların, insanların, inkarcıların, müşriklerin Allah'a ortak koştukları, Allah hakkında ileri geri söyledikleri uygunsuz şeylerden Allah münezzehtir, beridir, uzaktır. Bu ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Allah'ın yüce zatının birliğine, sıfatlarının eşsizliğine, her şeyde ezeli hikmetinin gereğine uygun olarak Cenab-ı Hakk'ın tasarrufta bulunduğuna işaret edilmektedir. Allah Teala'nın yaratılmışlar hakkında mümkün olan noksanlardan münezzeh olduğu, beri olduğu, efendim, ve yüce bir varlık olduğu, her şeyi hıfzedip koruduğu, dostlarını aziz kılıp düşmanlarını zelil kılacağı, kahredeceği, ululuğun ve sonsuz büyüklüğün sadece ona mahsus olduğu gibi hususlar ifade edilmekte ve netice itibariyle de Allah Teala'nın yüce zatı konusunda insanların ortak koştukları, müşriklerin ve diğer kafirlerin ortak koştukları, Allah'a isnat ettikleri her türlü eksikten, noksandan, Allah'a yakışmayan yakıştırmalardan münezzeh olduğu bu ayette ifade edilmiş olmaktadır.
Evet hocam, şimdi Haşr suresinin inşallah 24. ayeti kerimesine geçmiş oluyoruz. Estaizu billah. Huvallahul halikul bari'ul musavviru lehul esma'ul husna yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. Hocam ilk olarak El-Halik ismi şerifinden başlayabiliriz. Ne demektir?
Evet, yani bu ayeti kerimede de önceki ayetlerde olduğu gibi Allah Teala'nın bazı isimleri, sıfatları sayılarak Allah Teala bize kendisini tanıtmaktadır. El-Halik, yaratan olarak ifade ediyoruz. Yani eşyayı, bütün varlıkları ilahi iradesine, meşiyetine, dilemesine uygun olarak ve hikmet gereği olarak takdir eden demektir. Tabii halk, yani yaratma olarak ifade ettiğimiz halk kelimesi, tayin etmek, düzeltmek, bir şey var etmek, icat etmek, yoktan var etmek gibi manalar da varsa, daha esas anlamı, asıl anlamı takdir etmek demektir. Her şeyi yaratan Allah olduğu burada ifade ediliyor. İşte tabii halık bir manası da halkın var olan bir şeyden başka bir şeyi meydana getirmek manası da var. Yani bir kün emriyle yaratmak var. Kün emriyle olan yaratmanın daha çok ruhani varlıklar için, ama halk ile yaratmanın da maddi varlıklar için olduğunu söyleyen müfessirler de var. Tabii bu Allah Teala'nın her şeyi var eden, yaratan olduğu ifade ediliyor ki efendim, tabii bu ismi şerifin diğer isim şeriflerde de olduğu gibi kul üzerindeki tecellisi ya da Abdülhalik olan, Halik olan Allah'ın kulluğuna layık olan bu ismin üzerinde tecelli ettiği kimse, Allah'ın Halik olduğunu, yaratıcı olduğunu bilen kimse, eşyayı Allah'ın muradına uygun olarak kullanır, tasarrufta bulunur ve ona göre o da efendim takdir eder. Bir bakıma işte halk ve takdir sıfatı o kulda tecelli etmiş demektir. Tabii aynı zamanda efendim bu ismi şerifi bilen insan eşya ile münasebetlerini de ona göre kurar. Yani bütün varlığın yaratıcısının Allah olduğunu bilir ve onlara gönül bağlamaz. Yani sahibine meyleder. Çünkü eşyayı bir gaye değil, bir imtihan malzemesi olarak da görür ve ona göre efendim hareket etmiş olur.
Hocam, burada arzu ederseniz tabii bir sonraki ismi şerife geçmeden önce şöyle bir şey aklıma geldi şahsen. Yaratmak kelimesi üzerinden hususiyetle Türkçemizde, günlük hayatımızda, konuşma dilimizde bazen tabii ağzımıza, dilimize gelebiliyor. Yaratıcı bir fikir mesela, yaratıcı bir çalışmada bulunmak veya bir araya geliyorsunuz. Belki bu yaratma fiili, oluşturma fiili kullara isnat edilmiş olabiliyor. Belki bunun tam karşılığı kreatif gibi İngilizce olarak da karşılıkları belki verilebiliyor, ama bu fiilin, yaratma fiilinin kullara isnat edilmesi doğru mu veya mecazi de olsa kullanılabilir mi?
Yani Kur'an-ı Kerim'de de bu halk kelimesi halaku ke halqihi fe ahluku fihi, yani meydana getirmek manasındadır. Yani bir inceliğe dikkat edip en azından yaratma fiilini Allah'a has kılmak daha edebe uygun düşer. Onun yerine meydana getirmek, yapmak, icat etmek, belki bunları kullanmak daha uygun olabilir. Çünkü Türkçemize biraz yaratmak Allah'a mahsus gibi daha çok kullanılan bir kelime. Maalesef işte son zamanlarda biraz insanlar için de çok kullanılır oldu. Yani bence edebe uygun olan meydana getirmek, icat etmek, keşfetmek gibi şeyleri kullanmak daha uygun olur. Tabii Arapça'da bu yaratmak diye Türkçe'de ifade edilen kelimenin birçok karşılıkları var. Efendim nüansları var. Farklı incelikleri var. İşte mesela bu halk, takdir etmek veya daha çok maddi şeyleri yaratmak gibi, dediğimiz gibi bir manaya kullanıldığını da ifade ettik.
Peki hocam, bir sonraki ismi şerif olan El-Bari ismi şerifine geçecek olursak ne demektir? Ve bu Abdülbari olarak kullanıldığında, kullanılırsa şayet, bu ismi şerifin kul üzerindeki tezahürü nasıl olur?
Yani aslında bak, birincisi El-Halik yaratandır dediğimiz gibi, burada El-Bari de var eden demektir. Birbirine aslında yakın manalar gibi gözüküyor ama aralarında dediğimiz gibi bunların nüans farkları var. El-Bari eşyayı birbirine ters düşmekten uzak olarak icat eden, var eden demektir. Ya da El-Ber kelimesi yarattığı şeyleri tam bir sebep ve sonsuz bir hikmete göre takdirinin gerektirdiklerinden ne eksik, ne az, ne de fazla olarak, yani tam gerektiği gibi yaratan gibi böyle manaları var. Tabii Abdülbari demek, Allah'ın bari olan bu isminin mazharı olan, gerçekten bu ismin tecellisine ermiş olan kul ise efendim amelinde eksiklik, fazlalık ve ihtilaftan uzak olan kimsedir. Yani o da demek ki böyle bir Rabbin kulu olan veya bu ismin tecelli ettiği kul da amellerini tam olarak yapar. Ne eksik ne fazla, gereği gibi yapar. Efendim ve üzerine düşen şekilde yapar. Nitekim Allah Teala da bu yarattıkları varlıkları ne eksik ne fazla tam gereği gibi yaratmıştır. Nitekim Mülk suresinde de baş tarafında 3. ayetinde "Mâ terâ fî halqir rahmâni min tefâvut." Rahman olan Allah'ın yaratışında, yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Yani Cenab-ı Hak her şeyi gerektiği gibi layıkına göre uygun bir şekilde yaratmıştır. Bu isimden bu mana çıkmaktadır.
Evet. El-Musavvir ne demektir? Tasvirle bir alakası var mıdır? Buyurun.
Evet. El-Musavvir şekil veren, suret veren manasına geliyor kelime olarak. Yani Allah'ın eşyanın keyfiyetini ve şekillerini dilediği gibi icat etmesi, yaratması, var etmesi manasınadır. Cenab-ı Hak bütün varlıklara şekil, bir suret vermiştir. İnsana da bir suret vermiştir. Hatta وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. Size şekil veren, suret veren de odur. Size suret vermiştir Allah. Sizin şekillerinizi, suretlerinizi de en güzel şekilde kılmıştır diye de insan hakkında böyle bir ayet-i kerime de var. Yani tasvirin manası belirli şekillerle ayrı ayrı suretlerde, şekillerde her birine özel bir şekil vererek varlıkları yaratmak demektir. Demek ki bütün varlıklara şekil veren manasınadır. El-Musavvir isminin manası budur. İnsan içinde dediğimiz gibi böyle bir insanın da en güzel şekilde yaratıldığını haber vermektedir Kur'an-ı Kerim'de. Tabii yine bir hadis var Buhari'de, Müslim'de, diğer bazı kaynaklarda geçen. İnne Allahe halaka Adem'e ala suratihi. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı, yaratmıştır diye bir hadis var. Tabii bu biraz izaha ihtiyaç duyan bir hadis. Bu ne demektir? Efendim, buradaki suretten maksat insana verilen işte gözle görmek, akılla idrak etmek gibi özellikleridir. Yani insana verilen özellik onu diğer birçok yaratılmış varlıklardan üstün kılmıştır. Tabii burada Abdullah, nasıl Allah'ın kulu diye bir insana şeref vermek için veya diğer isimlerine kul olarak isnat edilmesi, izafe edilmesi, insana değer verilmesi manasına geldiği gibi, burada suratihi, Allah'ın suretinde ifadesi de yine böyle bir değer verme manası taşımaktadır. Aynen Beytullah gibi Allah'ın evi denilmiş. Haşa, Cenab-ı Hak belli bir mekanda bulunmaktan münezzehtir ama işte o mekanı yüceltmek için, takdis etmek için böyle bir ifade kullanılmıştır. İşte buradaki ala suratihi ifadesinde Allah Teala'ya nispet edildiği zaman, Allah kendi suretinde yarattı denildiği zaman, bu ilahi suretten, Allah'ın suretinden maksat Allah'ın subuti sıfatlarıdır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de onu diyor. Nedir bunlar da? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret ve kelam sıfatlarıdır. Hayat malum, Allah ilim, Allah'ın ilim sahibi olması, semi, Allah'ın her şeyi işitmesi, basar, her şeyi görmesi, irade, her şeyi murad etmesi, dilemesi, istemesi, kudret, her şeye gücü yetmesi, kelamda Cenab-ı Hakk'ın konuşma sıfatı gibi. Dolayısıyla buradaki diyor suretihi ile kasıt bu Allah'ın subuti sıfatlarıdır. Bu subuti sıfatlara insanın fiilen mazhar olması demektir. Bu sıfatlardan bir tecelli insanda da vardır. İşte görme, işitme, hayat, değil mi? Kendimize mahsus bir hayat var. Ama tabii Allah'ın ait bu subuti sıfatlarla mukayese edilmesi bile mümkün değil. Allah Teala hakkında tabii suret veya şekilden bahsedilmesi mecazidir. Kendi suretinde derken demek ki bu mecazi bir ifadedir. Suret kelimesi gerçekte yalnız duyularla, beş duyuyla hissedilebilen ya da akılla algılanan, idrak edilen varlıklar için kullanılır. Onun için burada suretihi, Allah kendi suretinde yarattı ifadesinin gerçek manası alemin tamamıyla ilahi varlığın Allah'ın yaratmasıyla, isim ve sıfatlarının tecellisiyle ortaya çıkması dolayısıyladır. Yani buradaki dolayısıyla Adem'in Allah'ın sureti üzerine yaratılması şeklindeki bu ifade Allah'ın sıfatlarının tecellisi en kamil manada Adem'de, insanda zuhur etmiş demektir. Yani bunu bu şekilde anlamak gerekir.
Hocam burada da gördük, hatta az önce belki yönelttiğim soruda da bunu kısmen cevapladınız ama mesela yaratmakla ilgili Arapçadaki fiiller bazen çok yakın, müteradif olabiliyorlar. Mesela geçti, halk etmek var, yoktan var etmek diyoruz. İhtira kelimesi var mesela, el-bari, el-musavvir gibi bu şekilde farklı ismi şerifler var. Bunlar herhalde zannediyorum ki hepsi tek bir manaya işaret etmemektedir.
Doğru evet mu? Dediğimiz gibi yani Arapçanın zenginliğinden dolayı bu her birinin farklı incelikleri var, farklı manalar var. Sadece yaratmak diyoruz ama Arapçada kaç tane kelime var ve bu kelimelerle ilgili Allah'ın isimleri var. İşte bu mesela halk ve ihtira aynı şey değil veya bu isimler aynı şeyler değil. Mesela her yoktan var olan önce takdir edilmeye ihtiyaç duyar. Yani önce takdir eder. İkinci olarak takdire uygun bir şekilde icada, yani var edilmeye, yoktan var olmaya ihtiyaç duyar. Ardından var icat edildikten sonra suret verilmeye, yani tasvire, suret verilmeye ihtiyaç duyar. İşte Allah Teala mukaddirdir. Yani takdir edici olmak yönünden yaratıcıdır. Eşsiz bir şekilde var edici olmak itibariyle el-bari'dir. İcat edicidir. En güzel tertip ve düzenleme ile varlıkların şekillerini, suretlerini var etmesi, düzenlemesi yönüyle de el-musavvirdir. Yani demek ki yaratmanın böyle farklı yönleri, safhaları var. Bunu bu şekilde anlamak lazım.
Evet hocam, bir önceki ve daha önceki isim şeriflerde de olduğu gibi bunu da tekrar sormuş olayım. Abdülmusavvir olarak kullanabilir miyiz? Ne anlama gelir?
Evet, yani el-musavvir tabii, yani o şöyle isim olarak kullanılmasa da buradaki tabii Abdülmusavvir bu ismin kendisinde tecelli ettiği, zuhur ettiği, bu ismin kulu manasına geliyor. Bunun manası efendim hakka uygun olanın dışında hiçbir şeye şekil vermemek, efendim onun dışında şekillenmemek, onun verdiği şekle uymak efendim ve Allah'ın yarattığı bu mahlukatın türlü türlü şekillerdeki zuhurundan onun yüceliğini, büyüklüğünü belki kavramak, efendim ilahi sanatın karşısında özellikle irfan arif olan bu Abdülmusavvir, Musavvir isminin tecelli ettiği kimseler Allah'ın sanatı karşısında hayrete düşmek, dehşete düşmek, onun kudretini, büyüklüğünü, azametini anlamaya çalışmak gibi tecelliler olduğunu söyleyebiliriz. Böylece yani El-Musavvir ismi şerifinin manasına kendini veren, o mananın kulu olan, o manada derinleşen, anlamaya çalışan bir kul, işte eserden müessire, yaratılmıştan ona suret verenden yaratıcıya yükselir ve sanattan o sanatın sahibine doğru varmaya çalışır ve böylece Allah'ı daha yakından tanımaya gayret eder. Bunu bu şekilde anlayabiliriz.
Evet. Hocam ayeti kerimenin kaldığımız yerden devam edelim arzu ederseniz. Lehul esma'ul husna. Esma-i husna. Yani en güzel isimler onundur. Ona aittir. Esma-i husna nedir? Öncelikle çok duyuyoruz belki ama kısaca oradan başlayabiliriz belki.
Evet. Esma, Arapçada bir ahsen var. Bir de husna var. İkisi de en güzel demektir. Arapçada tabii erkek ve dişi şeklinde kelimeler ayrıldığı için ahsen en güzel demek olduğu gibi husna da müennes dişi sayılan varlıklar için en güzel demektir. Esma kelimesi çoğul olduğu için müennes sayılır. En güzel isimler lillah, Allah'a aittir, Allah'ındır demektir. En güzel isimler onundur. Çünkü Allah'ın isimleri güzel manalara, en güzel manalara delalet eder. Ya da innallâhe cemîlun yuhibbul cemal, mutlak güzellik sahibi Cenab-ı Hak'tır. Ve onun bütün isimleri gerek celali olsun gerek cemali olsun. Yani celali isimleri de cemaldir aslında. Celalinde de bazen cemal gizlidir. Onun için bütün güzel isimler ona mahsustur. Burada yani husna denilmesi, en güzel denilmesi mutlak manada güzelliğin, kemalin bu isimlere ait olduğunu, mutlak manada ziyadeliğin, güzelliğin, kemalin bu isimlerde olduğunu ifade etmek içindir. Tabii insanlarda mesela bazı sıfatlar, bazı tecelliler insanda da bulunabiliyor ama efendim Allah'a ait bu isimlerin başka bir varlığa nispet edilmesi hakiki manada değil, mecazi manadadır. İşte bu isimlerden, Esma-i Hüsna dediğimiz zaman, Allah'ın güzel isimleri dediğimiz zaman bunlardan bir kısmı hadislerde, bir kısmı işte Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerde geçtiği üzere bize bildirilmektedir. Peygamberimiz de bir hadislerinde işte Allah'ın 99 ismi olduğunu haber vermektedir. Hatta kim bunları ahsaha, sayarsa diye tercüme ediyoruz ama anlarsa, kavrarsa, kuşatırsa cennete girer diye de bir hadis-i şerif var. Yine başka ayetlerde de yine Esma-i Hüsna'ya işaret var. Mesela bunlardan birisi وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Yine aynı şekilde en güzel isimler Allah'ındır, Allah'a aittir. فَدْعُوهُ بِهَا. Bu isimlerle Allah'a dua edin diğer buyurularak bu isimlerle Allah'a dua etmemiz bize emredilmektedir. Yine Fahrettin Razi veya başka alimlerin de belirttiği gibi işte Allah Teala'nın pek çok isimleri olduğunu, bunlardan bir kısmını Kur'an'da veya sahih haberlerde, hadislerde geçtiğini, bininin Tevrat'ta, bininin İncil'de, bininin Zebur'da zikredildiği gibi bazı rivayetler var. Ya da Allah'ın isimleri de bizim bildiğimizle sınırlı değildir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri de kendi bildiği şekilde belki sonsuzdur şeklinde bunu anlamak lazım gelir. Yine efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu isimlerle dua ettiğini, Allah'ın isimlerine vurgu yaparak dua ettiğini hadislerden öğreniyoruz. Mesela Peygamberimiz bir duasında şöyle dua etmiş. Yani bazı bildiğimiz isimler var, bilmediklerimiz de var. Allah'ın bize bildirmedikleri isimler de olduğu bu Efendimizin duasından, hadisinden anlaşılıyor. Efendimiz şöyle dua etmiş. Es'eluke bi kulli ismin semmeyte bihi nefsek. Allah'ım sen kendine verdiğin her bir isimle senden istiyorum, senden diliyorum. Ev enzeltehu fi kitabik, ya da indirdiğin kitapta bulunan her bir isimle senden istiyorum. Ev allemtehu ahaden min halkik, ya da işte yarattıklarından, kullarından herhangi birine öğrettiğin bu isimlerle senden istiyorum. Ev iste'ferte bihi fi ilmil gaybi indek, ya da efendim yalnız senin katında bulunan gayb ilminde onu zatına tahsis ettiğin bu isimlerinle istiyorum diye dua etmiş Efendimiz. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz ki işte Allah'ın kendisini isimlendirdiğini bildiğimiz Esma-i Hüsna gibi isimleri var. İkincisi kitaplarında indirdiği, haber verdiği isimleri var. Üçüncüsü kullarına öğrettiği isimler var bu hadiste. Ya da gayb ilminde kendisine has kıldığı, kullarına hiç kimseye bildirmediği isimleri olduğu da bu hadis-i şeriften, bu Efendimizin duasından anlaşılıyor. Tabi isimlerin çok olması müsemmanın, o ismin sahibinin çok olduğunu göstermez. Aksine Cenab-ı Hakk'ın her yönden yüceliğini, büyüklüğünü, kemalini göstermektedir. Allah'ın isimlerinin bu şekilde çok olması. Tabi bu isimlerle dua edilirken, Allah zikredilirken belli sayılarda riayet edilmesi, zikir sırasında ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikredin emri olduğu gibi, "Üzkürullaha zikran kesira" ayetinde olduğu gibi Allah'ı zikredin. "Ve zikur isme rabbike." Rabbinin ismini zikret şeklinde de isim ile Allah'ın zikredilmesi ifade ediliyor. İşte bu zikir sırasında bazı isimlerin, bazı tesbihlerin belli sayılarda olması, zikirle bu isimlerin belli sayılarda zikredilmesi bir bakıma anahtarın dişleri gibi önemlidir. Yani nasıl anahtarın dişi uygun olursa kapıyı açıyor, olmazsa açmıyor. Eksik veya fazla olması durumunda kapı açılmadığı gibi, eğer Peygamberimiz belli isimler için belli sayılar zikretmişse, işte namaz tesbihatı gibi vesaire gibi, bunlara riayet etmekte gerekir. Yine Allah'ın isimleriyle ilgili dikkat çekilecek bir husus, Allah'ın isimleri Esma-i Hüsna tevkifidir. Yani kafamıza göre rastgele isim olmaz. Ya Kur'an-ı Kerim'de veya hadislerde zikredilmesi, bu isimlerin belirtilmesi gerekir. Ama bazı alimler de demişlerdir ki Allah'ın yüceliğine, şanına yakışan lafızlar da onun hakkında söylenmesi caizdir. Ama doğru olan Kur'an'da ve sünnette Allah'ın bildirilen isimleriyle zikretmek, onları anmak daha doğrudur. Ya yani mesela Allah'ın ilim sıfatı ile ilgili alim, alim, allam gibi isimler naslarda, Kur'an'da, sünnette yer alıyor ama işte arif, o da bilen demek. Fakih, müteyakkin gibi ilim ifade eden kelimeler Allah hakkında kullanılmıyor. O halde bunları kullanmak doğru olmaz.
Evet. Hocam, ayetteki bir sonraki kısma geçelim arzu ederseniz. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Zikretmek, tesbih etmek meselesi zannediyorum burada dile getiriliyor. Ne diyebiliriz?
Evet, işte Allah bu güzel isimlere sahip olduğu için, kemal sıfatlara sahip olduğu için sadece insan değil, göklerde ve yerde ne varsa, ki bu ma kelimesi bütün varlıkları ifade eder, canlı cansız, hepsi Allah'ı tesbih ederler. Onun noksanlardan münezzeh olduğunu, şanının yüce olduğunu kendi lisanlarıyla ifade ederler. Kimi kendi sesli olarak, kimi hal diliyle, hepsi Allah'ı tesbih ederler. Kimisi ibare yoluyla, kimisi işaret yoluyla Allah'ı anarlar. Yani dolayısıyla ey insanlar, siz de bu yüce Allah'ı, yüce Rabbinizi, bu zatı, sıfatları, isimleri güzel olan, sayılan, kemal sahibi, şanı yüce olan Rabbinizi siz de tesbih edin. Efendim, gökler, yerler onu tesbih ederken siz gafil olmayın gibi, belki buradan böyle bir işaret de, manada çıkarmak mümkün. Ve huvel azizul hakim. Sonunda yine Allah'ın iki ismi, el aziz ve el hakim ismi zikrediliyor ki, işte aziz mutlak galip olan, hakim de hikmet sahibi olan demek. Bütün olgunluk, kemalatı zatında toplayan, bu olgunluklar ve kemalat efendim çok olmakla beraber, farklı farklı kısımları olmakla beraber, hepsinin Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret sıfatında dahil olduğu bir bakıma ifade edilmiş olmaktadır. Tabi hakim ismi hikmet sahibi demektir ki Cenab-ı Hakk'ın bütün işleri hikmete mebnidir. Yani hikmetin zıttı manasız, abes şeyle meşgul olmak Cenab-ı Hak hakkında düşünülemez. Bir insan bütün eşyayı bilip de Allah Teala'yı insan gücü ölçüsünde tanımıyorsa, Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı tanımıyorsa, sadece maddeyi, eşyayı, onlardaki hikmetleri tanımak hakim ismini almak için yeterli değildir. Kendi gücü nispetinde, istidadı ölçüsünde Allah'ı tanıyan kimse hikmete de ermiş demektir. Tabii kul içinde hikmet, hani hikmet sahibi diyoruz yani. Hakim kelimesi de hatta kullanılır. Hatta felsefeciler bunu filozof manasına da alırlar. Efendim, yani kul için hikmet denilmesi, hikmet sahibi denilmesi, ki Allah da hakimdir. Bunu neye göredir? Kulun Allah Teala'yı tanımasının ve Cenab-ı Hakk'ın yüce zatını bilmesinin gereğidir. Buna nispetle insana efendim hakim denilebilir. Ama tabii Allah'ın hikmetiyle, hakim olmasıyla kulun hakim olması birbiriyle kıyaslanamayacak kadar farklıdır, birbirinden uzaktır. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın kendisine dair ilmi, Allah'ın kendisini bilmesi neyse, efendim kulun bilmesi onun yanında hiç yerindedir. Yani bizim Allah'ı tanımamız, Allah'ın kendisini tanıması yanında hiç yerindedir. Bu iki hikmet arasındaki fark da bu şekilde değerlendirilebilir. Tabii hikmete ermek de büyük bir mazhariyettir. Yu'til hikmete men yaşa ve men yu'til hikmete fakat utiye hayran kethira buyuruluyor. Yani Allah dilediğine hikmeti verir. Kime de hikmet verilmişse çok büyük hayır elde etmiştir manasındadır. Yine Abdülhakim denildiği zaman Allah'ın varlıklardaki hikmetini gösterdiği, kendisini doğru sözlü olmaya, doğru amel işlemeye, her şeyi yerli yerinde hikmet üzere yaşamaya, yapmaya gayret eden kul olarak, yani bu ismin tecellisi ettiği kulun bu şekilde olduğunu düşünmek mümkündür. Tabii birkaç kelimeyle de bu ayetlerin, bu Hüvallahüllezî'nin faziletiyle ilgili belki birkaç şeyi de söyleyerek tamamlamış olalım. Peygamberimize Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın en büyük ismi, ismi azam hangisidir diye sordum diyor Ebu Hüreyre. Peygamberimiz de Haşr suresinin sonundadır buyurdu diyor. Yani bu son ayetlerdedir bir bakıma ismi azam. Yine başka bir rivayette Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama Allah'ın en büyük ismi, ismi azam hangisidir diye sordum diyor. Aynül Meani adlı eserde geçtiği üzere, ki Suyuti'nin Dürrül Mensur'unda da benzer bir rivayet var. Onu Haşr suresinin sonunda ara, onu çokça oku dedi diyor Cebrail aleyhisselam bana. Bu Haşr suresinin son ayetlerini tekrar sordum diyor. Yine aynı şeyi bana tekrar cevabı verdi. Demek ki Allah'ın bu en büyük isimleri olarak, ismi olarak kabul edilen ismi azamın bu ayetlerde gizli olduğu bu rivayetlerden anlaşılıyor. Yine bir rivayette Peygamberimiz sabahleyin 3 defa Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim diyerek Haşr suresinin sonundaki bu 3 ayeti kim okursa Allah Teala onun için 70 bin meleği ona dua etmeleri için görevlendirir buyurulmuştur bir hadiste. Başka bir rivayette onu akşama kadar korurlar. Eğer o gün ölecek olursa okuyan kimse şehit olarak ölür. Akşam okuduğu takdirde efendim kendisine aynı sevap ve aynı mükafat verilir. Yine demek ki gece vefat ederse şehit olarak vefat etmiş olur buyuruluyor bu hadisi şerifte. Yine son olarak başka bir hadis-i şerifte Haşr suresinin sonundaki ayeti kerimeleri gece veya gündüz okuyan kimse okuduğu gece veya gündüzünde vefat ederse cennete girme hakkını kazanmış olur şeklinde bazı hadisler var, rivayetler var, başka değerlendirmeler var. İşte göklerin, yerin, arşın, kürsinin, yedi kat göklerin, yerdeki haşerata varıncaya kadar rüzgarların, ağaçların, güneşin, ayın, meleklerin bu kimse için dua edeceği, bu ayetleri okuyan o gece vefat ederse şehit olarak vefat edeceği gibi bu Haşr suresinin sonundaki bu ayetlerle ilgili rivayetler var. Onun için de haklı olarak işte namazlarda, özellikle cemaatte kılınan namaz, sabah ve akşam namazlarında hoca efendiler bu ayet-i kerimeleri okurlar. Cemaate katılmasak bile, eğer tabii katılmamız lazım ama bir mazeretten dolayı, en azından kendimiz bunu, bu faziletleri en azından kazanmak adına bu ayet-i kerimeleri okumaya herhalde gayret etmek, devam etmek gerekiyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah Rabbimizin hamdolsun inayetiyle, yardımıyla Haşr suresinin bu özellikle son ayetlerini de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki programda ümit ediyoruz ki, zannediyorum Fil suresinden devam etmiş olacağız. İnşallah diyelim.
İnşallah.
Peki değerli dinleyenler, Erkam Radyo'daki birlikteliğimiz bugün de nihayete ermiş bulunmaktadır. İnşallah bir sonraki programımızda sizlerle yeniden bir araya gelmeyi, buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.